Romalılar 8. bölümdeyiz. Bu bölümün konusu güçlü kutsallaştırmadır. Bu bölüm bizleri kutsallaştırma sonucuna getiriyor. Hatta üç büyük konu sunar. Birincisi kutsallaştırma, sonra güvenlik ve daha sonra da Tanrı'dan hiç ayrılmamak. Burada güçsüz kutsallaştırmaya tezat olarak güçlü kutsallaştırmayı görüyoruz. Bu bölümde Tanrı'nın kutsallaştırılmamız için yeni sağlayışını göreceğiz. Bu mektup boyunca yetersizlik hissettiğim halde özellikle burada bu büyük gerçekleri ele alırken kendimi gerçekten de tamamen yetersiz hissediyorum. Bu öylesine yüce ve harika bir mektuptur ki bütün yapabileceğimiz yanan çalının yanındaki Musa gibi ayaklarımız çıplak, yani ayaklarımızdan çarıklarımızı çıkarıp başımız açık ve bunun yücelik ve olağanüstülüğünü tamamen anlamaz bir şekilde durmaktadır. 8. bölüm Romalılar mektubunun en doruk noktasıdır. Bu bölümde Tanrı'nın kutsallaştırılmamız için yeni sağlayışını göreceğiz. 8. bölüm Romalılar mektubunun en doruk noktasıdır. Eğer kutsal kitap bir yüzük ve Romalılar mektubu da onun üzerindeki değerli taş olsaydı, Romalılar 8 mücevherin parlayan noktası olurdu. Romalılar 8 kıyaslanamaz bir bölümdür ki bu bölüme suçlanma olmadan giriyoruz. Hiç ayrılma olmadan bitiriyoruz ve bu ikisinin arasında her şey Tanrı'yı sevenler için, iyilik için işliyor. Görüyoruz ki kardeşim, Tanrı çocuğuna bu dünyada sevinç ve esenlik verildiğini açıkça görüyoruz. Bu bölüm bunu ortaya koyuyor. Günahın varlığında Tanrı için yaşaması gerektir. Günah onun yaşamının programını yönetemez. Aklanmış, doğrulukla donatılmış günahkarda bu ideal konumu oluşturacak hiçbir şey olmadığı zaten gösterilmiştir. Yeni yaratılışın da hiçbir gücü ve eski yaratılışta da hiçbir iyi şey olmadığını gördük. Öyleyse Tanrı çocuğu, imanlı Tanrı için nasıl yaşayacaktır? Pavlus dışarıdan yardım gelmesi için haykırmıştır. Ne zavallı insanım demişti. Ölüme götüren bu bedenden beni kim kurtaracak? Yani Tanrı için yaşayabilmeme kim yardım edecek? Bunu nasıl yapabileceğim? Pavlus 7. bölüme Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'ya şükürler olsun. İşte ben aklımla Tanrı'nın yasasına ama doğal benliğimle günahın yasasına kulluk ediyorum diyerek son vermiştim. Şimdi 8. bölümde bize zaferin, yenginin nasıl alındığını gösterecektir. Bu bölüm bizleri kutsal ruhun kutsallaştırmadaki işiyle tanıştırmaktadır. Bu bölümde kutsal ruhtan 19 kere söz edilmektedir. 8. bölüme kadar kutsal ruhtan sadece 2 kere söz edilmişti. 5. bölüm 5. ayette ve 7. bölüm 6. ayette. Bu mektupta kutlu üçlü birliğin işini görüyoruz. Baba Tanrı'yı yaratışta görüyoruz. Oğul Tanrı'yı kurtuluşta görüyoruz. Kutsal ruh Tanrı'yı kutsallaştırmada. Baba Tanrı'yı yaratılışta 1. bölümden 3. bölüme kadar olan kesimlerde görüyoruz. 3. bölümün 20. ayetine kadar. 3. bölüm 21'den 7. bölüm 25. ayete kadar oğul Tanrı'yı kurtuluşta görüyoruz. 8. bölümde de kutsal ruh Tanrı'yı kutsallaştırmada görüyoruz. Şimdi 8. bölümde kutsal ruhu ve gerçek kutsallaştırmayı görüyoruz. Tanrı'yı hoşnut eden bir yaşam kutsal ruhun gücünde yaşanmalıdır. Pavlus'un Efesli imanlılara söylediği gibi içkiyle sarhoş olmayın. Bu aşağılık bir şeydir. Tam tersine ruhla dolun. Kutsallaştırma imanlıyı günahın huzurunda bile günahın gücünden kurtaran ve imanlının hayatında Tanrı'nın bütün isteğini gerçekleştiren kutsal ruhun işidir. Bu bölümün ilk 11 ayetini kutsal ruhun günah ve ölüm üzerindeki zaferi olarak niteleyebiliriz. Bundan böyle diyor 8. bölümün 1. ayetinde, Mesih İsa'da olanlara artık hiçbir mahkumiyet, hiçbir suçlu çıkarılma, yargılanma yoktur. Hiçbir mahkumiyet ya da yargı yoktur sözü, Pavlus'un 7. bölümde yaşadığı başarısızlığa karşın kurtuluşunu kaybetmediğine dair söylediği esinlendirilmiş bildiridir. Tanrı sözüdür. Mesih İsa'da olanlara karşı hiçbir mahkumiyet, hiçbir yargılanma yoktur. Ancak iman hayatının tadını çıkartmıyordu. Çünkü Pavlus başarısızlığa uğramıştı ve zavallı bir adamdı. Tanrı onun hayatında sevinç olmasını istiyordu. Peki buna nasıl sahip olacaktı? Bir sonraki ayette buna değinecek. Pavlus bölüm 5'te vurguladığı konuya döner burada. Bir tek insanın suçluluğu yüzünden suçlu çıkarılma nasıl bütün insanları kapsadıysa, bir tek insanın doğruluğu nedeniyle yaşam doğruluğu bütün insanları kapsamıştır. Suçlu çıkarılma sözü, kişinin suçluluğu kanıtlanınca giydiği hüküm ve bunun getirdiği cezayı içine alır. Adem'de hüküm giymiştik ama Mesih'te yasanın açıkladığı hüküm ve cezadan özgür edildik. Bölüm 5'te Mesih İsa'da sözü geçmezse de Mesih'in inanlılar için gerçekleştirdiği doğruluğun onları kapsaması o düşüncenin bölüm 5'te olduğunu gösterir. Bölüm 6'ya gelince imanlının Mesih İsa ile birleşme yolunda vaftiz edilmesi vurgulanır. İmanlılara şu öğüt verilir. Kendinizi günah karşısında ölü, Mesih İsa'da Tanrı karşısında diri kişiler sayın. Bölüm 7'de imanlının Mesih ile olan ilişkisi ölüler arasından dirilene varmak olarak önümüze konulur. Eski koca olarak betimlenen ruhsal yasadan özgür kılınarak Mesih'e varmaya özgürüz. Bu bölümün ilk ayetinde Pavlus ne diyor? Bundan böyle. Mesih'in tek doğruluk eyleminden imanlıya geçen bütün yarar, imanlının Mesih'e ve onun ölümüne vaftiz edilmesi ve bundan çıkan sonuçlar, günah karşısında ölmesi ve Tanrı karşısında diri olması, Mesih İsa'da bulunması, ruhsal yasadan özgür kılınıp Mesih'e varması ışığında imanlıya suçlu çıkarılma yoktur. İmanlıya yargılanma yoktur, mahkumiyet yoktur. Mesih'e iman eden, Mesih'le birleşen kişinin kurtuluşu %100 kesindir. Hiçbir zaman hüküm giymeyecektir. Ruhsal yasanın onu suçlu çıkarıp sonsuz ölüm cezasına çarptırması olanaksızdır, mümkün değildir. Günah insanı suçlar ruhsal yasa aracılığıyla. Onu ölümle yargılar. İnsanı Tanrı'dan ayırır ruhsal yasanın gücünde. Ama Mesih'e vaftiz edilenlerimiz, buradaki vaftiz suyla vaftiz değil, Mesih'in bedenine giren, iman edince Mesih'e konulan anlamındadır. Mesih'e iman ettiğimizde ona konuluyoruz. Ve iman aracılığıyla Mesih'le birleşenlerimiz onun bağlılığındayız. Mesih'in bağlılığında suçlu çıkarılma yoktur. Yani Mesih'teyiz. Mesih'te olanlara artık yargılanma yoktur. Doğrulukla donatıldık. Hesap gününün kararı bizim için daha şimdiden verilmiştir. Doğru kişi olarak kabul edildik. Çünkü diyor ikinci ayette, Mesih İsa'da yaşam veren ruhun yasası beni günah ve ölüm yasasından özgür kıldı. Bedenimin gereksiz istekleriyle günah yasasına kulluk ediyordum der Pavlus 7. bölüm 25. ayette. Günah yasası ölümü oluşturan etkendir. Ruhsal yasaya dayandıkça günah ve ölüm yasasının etkisini kıracak bir etken yoktur insan için. Ama Tanrı'ya şükürler olsun ki Tanrı yeni bir yasa vermiştir. Kutsal Ruh Mesih'teki imanlıyı günah yasasından özgür kılar ve ona yaşam verir. Günah ölümü Tanrı'dan ayrılığı oluşturdu. Kutsal Ruh yaşamı Tanrı'yla diri ilişkiyi verir. İmanlı Mesih'te olduğu için onun yaşamında yeni bir yasa geçerlidir. Nedir bu yeni yasa? Ruhun yasası. Bu yasa günah yasasını geçersiz kılmıştır. Ruhsal yasayla günaha karşı koymaya çalışan imanlının güçsüzlüğünü bölüm 7'de görmüştük. O bölümde Tanrı'nın bize vereceği güç müjdelenmişti. Ama şimdi tutsak edildiğimiz şey karşısında ölmüş olduğumuzdan, ruhsal yasadan özgür kılındık. Yazılı yasanın eski yolunda değil, ruhun yeni yolunda hizmet sunalım diye. Kutsal ruh içimizde ruhsal yaşamı oluşturur. Bu yaşam ölümün ve günahın zorunluluğunu kırar. Artık günah işlemek zorunda değiliz. Ölüm bizim için ayıran, yok eden, sonsuz mutsuzluğa sürükleyen bir etken değildir. Tanrı ile bağlantıda olduğumuzdan, Tanrı'nın çocuğu olduğumuzdan bizim için ayrılık yoktur. Ölüm bizim için bedenden uzakta bulunmak ve Rabbin yanında olmak demektir. Sonsuz yaşama kavuşuruz ve sonsuz yaşam gücünde yaşarız. Evet, ikinci ayeti yeniden okuyayım. Çünkü Mesih İsa'da yaşam veren ruhun yasası beni günah ve ölümün yasasından özgür kıldı. Bu çok önemli bir bildiridir dostum. Çünkü sözcüğü bu bölümde 17 kere geçer. Bölümü bir arada tutan çimento olduğundan gerçek bir akılsal çaba gerektiren bir sözcüktür. Elçi Paulus'un mantığını izlememiz gerekir. Ruhun yasası sadece bir yasa ilkesi değil, ruh tarafından kullanılan bir yetkiden söz etmektedir. Yaşam veren ruh sözü, kutsal ruhun yaşam getirdiği, çünkü kendisinin özde yaşam olduğu anlamına gelir. O, yaşam ruhudur. Mesih İsa'da sözü, kutsal ruhun Mesih İsa ile tam bir birlik içinde olduğu anlamına gelir. İmanlı, Mesih'in yaşamını paylaştığı için Mesih imanlıyı özgür kılar. Günahın ve ölümün yasası diyor. Günahın eski yaratılışımızın üzerinde sahip olduğu yetkidir bu. Tanrı ile paylaşlığı tamamen sona erdirir. O yeni yaratılış o zincirleri tek başına koparamaz. Sadece daha büyük bir yetkinin ve gücün gelişi bunu gerçekleştirebilir ki o da kutsal ruhtur. Kutsal ruh Mesih'in yaşamıyla tam bir şekilde birleşmiş olan yeni yaratılış üzerinde çalışır. Romalılar 7'de şunu görmüştük. Ölünün vücuduyla birleşmiş olan adam şimdi diri Mesih'le de birleşmiştir. Çünkü diyor Romalılar 8. bölüm 3 ve 4. ayetlerde bedenin gereksiz istekleri yüzünden ruhsal yasanın güçsüzlükten ötürü yapamadığını Tanrı yaptı. Günahlı insan bedeni benzerliğinde ve günaha karşı sunu olarak kendi oğlunu göndererek insan bedeninde günahı yargıladı. Öyle ki bedenin gereksiz isteklerine göre değil, ruhun isteğine göre yaşayan bizler de ruhsal yasa hakça gereğini bulsun. Çünkü bedenin gereksiz istemleri yüzünden ruhsal yasanın yapamadığını Tanrı yaptı diyor. Ruhsal yasanın yapamadığını. Şimdi bölüm 7'de ruhsal yasanın yetersizliğini ayrıntılarıyla görmüştük değil mi? Bu yetersizliğin kendisinde olmadığını da öğrenmiştik. Paulus bu ayette bunun nedenini yeniden vurgular. Bedenin gereksiz istemleri yüzünden diyor. Günahlı insan benliğine uygulanınca ruhsal yasa istenen sonucu veremiyor. Günaha düşmemiş insanlar için ruhsal yasa yeterlidir. Çünkü böyle insanlar günaha tutsak değildir. Ama kim var böyle? Ruhsal yasanın gereklerini yapabiliyorlar. Günaha düşmeden önce Adem ile Havva Musa'nın şeriatını almış olsalardı, hiç zorluk çekmeden onu tutabilirlerdi. Çünkü henüz günaha düşmemişlerdi. Günahlı değillerdi o zamanlar. Ama onlara 10 buyruk değil, tek bir buyruk verildi ve onu bile tutamadılar. Bütün insanları günah felaketine sürüklediler. Bu durumda artık ruhsal yasa yetersizdir. Çünkü bütün insanların içinde bedenin gereksiz istekleri vardır. Bu istekleri körüklemek için günah gücü ruhsal yasayı kötüye kullanır. Bu istekler yüzünden ruhsal yasa kişiyi doğru yaşama kavuşturmak için yetersizdir. Ruhsal yasanın yapamadığını Tanrı yaptı diyor. Tanrı yeterlidir. Yeterli ve kesin kurtuluş sağlamaya gücü vardı Tanrı'nın. Yüce kayrasıyla bunu yaptı. Günah gücünü bizde kırdı. Bunu nasıl yaptı? Günahlı insan bedeni benzerliğinde ve günaha karşı sunu niteliğinde kendi oğlunu göndererek insan bedeninde günahı yargıladı. Tanrı kendi oğlunu gönderdi. Ancak Tanrı'nın oğlu sorunu çözecek güçtedir. Günaha satılmış tutsaklar günah gücünü asla kıramazlar, ortadan kaldıramazlar. İnsanlar günahlı oldukları için bunu başaramazlar. tanrısal kişi olan, Tanrı olan İsa Mesih bunu başaracak güçtedir. Ama sorunun sorumluluğu insanda olduğu için günah sorununun çözümü bir insan tarafından gelmelidir. Bu nedenle Tanrı kendi oğlunu günahlı insan bedeni benzerliğinde gönderdi. Günaha düşmemiş olan Tanrı'nın oğlu, günaha düşmüş insanların bedeni benzerliğinde geldi. Onun bedeni beden olması bakımından bedenimize benzer. Ama onun bedeni günahlı değildir. Günahlı olmadığı için günaha karşı sunu olabilirdi. Tanrı İsa Mesih de onun insan bedeninde günahı yargıladı. Günah yenilgiye uğratıldı. Tanrı'nın günaha karşı olan öfkesi açıkça gösterildi. Günahlı insanların suçluluğunu gideren günaha karşı sunu olunca İsa Mesih günahlı insanların doğrulukla donatılmalarını sağladı. İsa Mesih'in ölümü hem günahın suçluluğunu hem de günahın gücünü ortadan kaldırdı. İşte bu inayettir kardeşim. Bu sevinç getiren haberdir. Ruhsal yasanın yapamadığını Tanrı gerçekten yaptı. Tanrı insan bedeninde günahı yargılayınca günahın ne kadar korkunç ve ne kadar iğrenç olduğunu açıkladı. Kendi kutsal, doğru, günahsız ve kusursuz oğlu üzerine öfkeli yargısını dökünce Tanrı, günaha karşı hak kızgınlığını ortaya döktü, belirgin etti. Anlamamız gereken birkaç nokta vardır. Benliğin zayıflığından ötürü yasa için imkansız olan şeyi Tanrı kendi oğlunu günahlı beden benzerliğinde ve günah için göndererek bedende günahı yargıladı. Öyle ki doğru sonuç olan yasanın aklaması benliğe göre değil, ruha göre yürüyen bizlerde gerçekleşti. Yasanın insanda doğruluk oluşturması olanaksızdır. Bu yasanın suçu değildir. Suç insanda ve bedenindeki günahtadır. Yasa insanda herhangi iyi bir şey ortaya çıkartma konusunda tamamen yetersizdi. Pavlos içimde yani doğal benliğimde iyi bir şey bulunmadığını biliyorum diyebiliyordu. Ve dostum bu kutsal kitaptır ve doğrudur. İnsan tamamen bozulmuştur. Bu sadece sokağınızda oturan ya da yan dairede oturan kişi değil, günah içinde yaşayan biri değil, siz ve ben anlamına geliyor. Kutsal ruh şimdi imkansız olanı yapabilir. Kutsal ruh zayıf ve günahlı benlikte kutsal bir yaşam oluşturabilir. Bu gerçeğe çok bildik bir örnek vermek istiyorum. Bir ev kadınının onu öğle yemeğinde servis edeceği için bir tavuğu sabah kahvaltısından hemen sonra fırına koyduğunu düşünün. Sonra telefon çalar. Telefondaki bayan falancadır. Bayan falanca sözlerine duydun mu diye başlar. Ev hanımı duymamıştır ama duymayı istiyor. Bunun üzerine bir sandalye çeker. Bayan falancanın anlatacak çok şey vardı ve bir saat kadar geçer. Bunun üzerine ev hanımımız, eyvah bayan falanca beni mazur görmelisiniz. Fırında tavuğun kokusunu alıyorum, yanıyor der. Telefonu kapatır, mutfağa koşar ve fırın açar. Sonra bir çatal alıp tavuğu kaldırmaya çalışır ama çatal eti tutmaz. Eti kaldıramaz. Bir daha dener, kemiğe daha yakın batırır ama yine tutamaz. Bunun üzerine bir geniş bıçak alır. Bu bıçağı tavuğun altına koyar ve eti öyle kaldırır. Çatalın etin zayıflığından ötürü yapamadığını bu bıçak yapmıştı. Çatalın bir kusuru yoktur. İyi bir çataldır ama eti kavrayamıyordu. Çünkü etin bir kusuru vardı. Fazla pişmişti. Bu bıçak ya da spatül çatalın yapamadığını yapar. Yasa çatal gibidir. Bizi kaldırmamakla kalmaz, aynı zamanda bizi kaldıramaz da. Ama şimdi yeni bir ilke verilmiştir kutsal ruh. Yasanın yapamadığını kutsal ruh yapabilir. Bu yüzden bizler iman hayatını bu yeni ilke aracılığıyla yaşamalıyız. Kendi bedenimizi kandırmaya çalışmamalıyız. Bu şekilde hareket etsek bile bunu asla başaramayacağız dostum. Kararlar alıp daha iyisini yapacağım deriz. Bunu hep mi söylemişizdir değil mi? Ama hiç daha iyisini yaptık mı? Yine hep aynı eski şeyleri yapmadık mı? Tanrı kendi oğlunu, kendi doğasını günahlı benlik benzerliğinde göndererek bu imkansız olanı gerçekleştirebilir. Mesih günah hariç bizimle aynı tür bedene sahipti. İbranilerin yazarının bunu nasıl söylediğine dikkat edin. Bu çocuklar etten ve kandan olmadıkları için İsa ölüm gücüne sahip olanı, yani iblisi ölüm aracılığıyla etkisiz hale getirmek üzere onlarla aynı insan yapısını aldı. Kuşkusuz o meleklere değil, İbrahim'in soyundan olanlara yardım ediyor. Bunun için her yönden kardeşlerine benzemesi gerekiyor da öyle ki Tanrı'ya olan hizmetinde merhametli ve sadık başkâhin olup halkın günahlarını Tanrı'ya bağışlatabilsin. Ayrıca böyle bir başkâhinimiz, kutsal, suçsuz, lekesiz, günahkarlardan ayrılmış ve göklerden daha yücelere çıkarılmış bir başkâhinimiz olması uygundur diyor. Bundan sonra bunun için Mesih dünyaya gelirken şöyle diyor: kurban ve sunu istemedin ama benim için bir beden hazırladın. Bu Tanrı'nın bedenlerimizdeki, kafalarımızdaki ve ruhlarımızdaki günahın köklerine inme yoluydu. Günahın insanlar üzerinde hiçbir hakkı olmaması için günahlı bedeni yargılayıp çarmıhın üzerinde öldürebilmişti. Tanrı günahın kendisini ele alma gücüne sahiptir. Mesih bizimle özdeş oldu. Bu epey büyük bir alçak gönüllüktür. Günah sahip olduğumuz bedenlerde yargılanmıştır. Bazı çok içten kişilerin böyle düşünmesine karşın ortadan kaldırılmamıştır. Bu bedenlerinin kurtarılması gerektir. Ruhsal bir beden olarak diriltilmesi gerektir. Günümüzde kutsal ruh bedende günahtan kurtarandır. Birçok insan Mesih'in gelip bizleri bu günahlı dünyadan alıp götürmesinin harikulade bir şey olacağını düşünür ve bu gerçekten de harikulade bir şey olurdu. Keşke hemen şu anda gelseydi, ancak bundan daha da harika bir şey vardır. Mesih bizlerin bu ihtiyar günahlı dünyada şu anda bulunduğumuz yerde iman hayatını yaşamamızı mümkün kılmaktadır. Bu daha da harika bir şeydir dostum. Rabbimiz İsa Mesih başkâhinsel duasında onları dünyadan uzaklaştırmanı değil, kötü olandan korumanı istiyorum demişti Yuhanna 17:15'te. Zaferin olduğu yer burası yeryüzüdür. Öyle ki yasanın gereği bizlerde yerine gelsin sözü pasif bir cümledir. Anlamı kutsal ruhun yasanın buyurduğu ama gerçekleştiremediği itaatkar bir yaşam ürettiğiydi. Kutsal ruh gücü sağlar. Karar bize kalmıştır.